Mavi Vatan.
Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni yılın bu ilk programında Mavi Vatan'daki birlikteliğimiz başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Yapımcılarımız Profesör Doktor Celalettin Yavuz ve Özlem Öztaş, teknik masada Tolga Kökten ve mikrofon başında ben İpek Önder yaklaşık 40 dakika boyunca sizlerle birlikte olacağız. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaramız şöyle: +90 312 463 34 21 ve bizleri turkiyeninsesiradyosu.com adresinden ya da TRT Dinle mobil uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Profesör Doktor Celalettin Yavuz hocamız bizlerle birlikte, hoş geldiniz Sayın Yavuz.
Teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum. Dinleyicilere de tekrardan yeni yılınız kutlu olsun diyorum.
Efendim, geride bıraktığımız 2022 yılında Mavi Vatanımızda yaşanan askeri, siyasi ve ekonomik gelişmeler ve bu gelişmelerin etkileri, sebepleri ve sonuçlarını konuşacağız. Ama önce her hafta olduğu gibi geçtiğimiz hafta Mavi Vatan konusuyla ilgili yaşanan gelişmeleri konuşalım. Buyurunuz.
Evet, teşekkür ederim. Bugün iki tane bir döküm yapacağız bir bakıma. Birisi haftalık, diğeri ise yıllık olacak Mavi Vatan'la ilgili. Şimdi hakikaten onların Noel tatili diyoruz, yılbaşı diyoruz. Yunanistan'da bir türlü Türkiye karşıtı veya Türkiye ile ilgili böyle stratejik bağlamdaki haberlerin eksik olmadığını görüyoruz. Yani bir paranoya halinde Yunanistan'da bu son yıllarda artış kaydeden Türkiye korkusu devam ediyor. Biz bunları 1980'li yıllarda, 90'lı yıllarda çok okurduk. Ama bu 2022 yılı içerisinde de artarak devam ettiğini görüyoruz. Neler varmış geçen hafta içerisinde? Şöyle bir baktığımda, birincisi bir kere Sayın Cumhurbaşkanı'nın kabine toplantısından sonra açıklamış olduğu yeni işte Fatih sondaj gemisinin Çaycuma 1 sondajında denizin 3000 metre altında 58 milyar metreküplük yeni doğal rezervini keşfettiği müjdesini vermesi ve arkasından daha önceki rezerv 652 milyar metreküptü. Bununla birlikte gene Çaycuma'da da bulunanlarla birlikte 710 milyar metreküplük bir rezervden bahsetti. Bu bugünkü para değeri olarak 1 trilyon dolar civarındaymış. Dolayısıyla bunu diline doladı Yunanistan. Tabii bunun devamı da var. Sadece bu değil. Aslında 710 milyar metreküplük doğalgaz Türkiye'nin şöyle bir bakıyorum ben, 15-16 yıllık ihtiyacını ancak karşılar. Yani Türkiye'nin doğalgaz ihtiyacı var. Çok büyük bir rezerv değil. Önemli bir rezerv ama çok büyük değil. Fakat bu Yunanistan için 50 yıllık rezerv. Onlar da olsa. Bu kadar büyük onlar için. Onu söylemek istiyorum. Biraz da dillerine dolamaları bu yüzden. Türkiye için 15-16 yıl, onlar için en az 50 yıllık rezerv. Belki
aradaki
daha fazla.
Farka dikkat çekmek
tabii
lazım.
Tabii ki. Şimdi gene buna bağlı olarak biliyorsunuz Rusya Devlet Başkanı Putin, daha sonra Dışişleri Bakanı Lavrov da Türkiye'nin bir enerji merkezine dönüştürme teklifi yapmışlardı. Türkiye enerji merkezi olur mu? Bunu burada tartışmıştık daha önce. Özellikle düşünülen Trakya'da hakikaten doğalgazın vesairenin böyle depolanacağı bir şey. Hatta yakın zaman içerisinde, yine geçen hafta veya daha önce söylemiştim. Mesela Avrupa'da Kafkaslardaki yenilenebilir enerji kaynaklarının Karadeniz'in altından kabloları geçerek Balkanlara ulaşmasını ve bunun için bir finanse etme yolunu araştırıyorlardı. Böyle bir şey de var. Ama şu var, Türkiye şu veya bu şekilde enerji merkezi değilse bile önemli bir enerji terminal ülkesi olabilecektir. Yani bu böyle olunca da Rusya'nın söylediği, Türkiye işte enerjinin birim fiyatlarını da bile etkileyebilecek bir pozisyona gelebilir diyor. Bunu ancak şöyle yaparız. Türkiye'de yakın gelecekte birisi bu yıl işte nükleer santrallerden Akkuyu sanıyorum faaliyete başlayacak. Sonra 3 tane daha var. Onlar da faaliyete geçtikten sonra Avrupa'ya elektrik vermeye başladığımızda bunu daha rahatlıkla söyleyebiliriz. Veya dileriz ki bu 710 milyar metreküplüğün üzerine onu birkaç defa katlayacak yeni ocak, yeni şeyler de bulunur, rezervler de bulunur. O zaman çok daha rahat söyleyebiliriz. Ama önemli olan şu, buradaki şey Yunanistan'ın bundan büyük bir ürküntü duyması. Bir başkası, Yunanistan'ın 12 mil planı diye bir şey var. Yunanistan biliyorsunuz yaklaşık 1,5 yıl önce şeyde İyon Denizi'nde, yani batısında kara sularını İtalya ile anlaşarak karşılıklı olarak 12 deniz miline çıkartmışlardı. Yani hükümranlık sahası, egemenlik sahası oluyor. Yani Yunanistan karasında hangi ya da nasıl bütün yasalar yürürlükte oluyorsa, orada her türlü Yunan kanunları geçerliyse, bu 12 millik kara sularında da aynı şekilde geçerli olacak. Benzer şeyi Girit'te yapmak istiyor. Biliyorsunuz Ege için Türkiye 1995'te Büyük Millet Meclisi'nde böyle bir şey olursa Ege'de 6 milin üzerindeki karasuları genişliğini bir kasus belli, yani savaş sebebi sayarız demişti. Şimdi Girit'te geldiler. Girit'in de güneyinde ve doğusunda bir karasularını 12 mile çıkartma konusunda Yunan tarafı bir süreden beri ağzında, affedersiniz, geveleyip duruyor. Şimdi böyle bir şey çıkınca sanıyorum Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ydu. Bu bizim şeyimizdir, savaş sebebimizdir, kasus belli olarak daha önceden belirtmiştik dedi. Şimdi bunun üzerinde oynuyor Yunanistan ve bunun için de özellikle Mart ayından beri 12 mile çıkarma, 12 yani daha doğrusu bu yılın Mart ayına itibaren 12 mile çıkarabilecekleri yönünde bazı haberler uçuruluyor. Çıkarabilirler mi, çıkaramazlar mı bilmiyoruz. Türkiye bu konuda kesin tavrını verdi. Ege'nin doğu kıyıları ve güneyi de, Ege diyorum, Girit'in doğu ve güney kıyıları demiştim. Şimdi doğusu otomatik olarak bağlar. Güneyi belki bağlamıyor gibi görülür ama şöyle söyleyelim. Bizim Akdeniz'de askeri gemilerimizin çok faaliyetleri var. Özellikle NATO bağlamında. Şimdi bunları yaparken eğer bir ülkenin karasularından geçiyorsanız izin alıp geçersiniz. Zararsız geçiş dışında, bazen zararsız geçiş de en kısa yoldan da geçebiliyorsunuz. O zaman izin almak zorunda değilsiniz. Zararsız geçiş hakkıyla Birleşmiş Milletler Deniz Hukukuna göre. Ancak burada zararsız geçiş değil ama normal bir geçiş için Türkiye'nin eğer 12 mili uzatırsa Yunanistan karasularını Girit'in güneyinde veya doğusunda buradan belki izin almak zorunda kalacak. Ne diye böyle bir şeye ihtiyaç duyalım? Sonra bugün Girit'in güneyinde ve kuzeyindedir, yarın şey doğusundadır, yarın kuzeyindedir. Kuzeyinde derse doğrudan bağlar. Çünkü Ege için sınırlandırılmış coğrafi konuma baktığımız zaman Girit ve kuzey, bir de orada işte Karpatos adaları var. Onların içerisinde kalan bir çember var güneyde. Onun kuzeyi o şekilde alıyor. Yani ben bu çok soruldu. Siz de program başlamadan önce hocam dediniz, çıkarır mı 12 mile dediniz. Vallahi aklı selim devlet adamları çıkartmaz diye düşünüyorum ama son zamanlarda Yunanistan'da aklı selim olarak davranan devlet adamlarının yahut da şu andaki hükümetin pek de var olmadığını görüyorum. İşin ilginç yanı, bu konularda ağzını açmayan bir tek savunma bakanı var Yunanistan'da. O savunma bakanı da bizim savunma bakanı Akar'la birlikte iyi konuşuyorlar yani. Ama Dışişleri Bakanı Dendias'ın, Başbakan Miçotakis'ten pek farkı yok. İnşallah çıkartmazlar diyorum. Çünkü çıkartırlarsa tekrar bir gerilim çıkacak ortaya.
Yeni bir itilafta adam doğmuş olacak.
Tabii. Hatta bunu, bunun devamında bir başka şey de, Yunanistan hayal gördü, Ankara ateşle oynuyor diyor. Yunanistan biliyorsunuz bu Amerika ile yapmış olduğu üst anlaşmaları vardı. Bunları sanki Amerika ile bir ayrı bir ittifak yapmış gibi, Ege'nin tamamını da kapsıyormuş gibi bir algı yönetimiyle hem kendi kamuoyuna hem Türkiye'ye bunu kabul ettirmeye çalışıyor. Türkiye çok da umurunda değil. Yani hatta burada gene konuştuk birkaç defa değerli konuşmacılarla. Kuzeyindeki Dedeağaç Limanı vardı. Dedeağaç Limanı'nı bir üs haline getirdi filan diyorlar Amerika için. Aslında üs değil, bir terminal limanı. Yani oradan çıkan Amerikan harp silah ve araçları DİDAŞ sonrasında karayoluyla Bulgaristan üzerinden Romanya'ya gidiyor. Veya tatbikatlar falan oluyor bölgede, o maksatlarlaydı. Bir üs değildi. Yani üs olabilmesi için, bir askeri üs olabilmesi için karadan, denizden ve havadan bunun askeri, daha doğrusu harp silah araçları vasıtasıyla korunuyor olması lazım. Böyle bir durum yok DİDAŞ'ın. Yahut da oradaki terminal limanının böyle bir özelliği yok. Tabii ki karadan bazı şeyleri vardır. Önlemler alınmıştır ama bir askeri üs gibi değildir yani. Askeri üs çok farklı bir şeydir. Şimdi işte bu Türkiye'nin kasus belli demesi yahut da savaş sebebi saymasını Türkiye Girit'in karasularının genişletilmesinden korkuyor şeklinde bir haber verenler de var. Gene bununla bağlantı olarak Türkiye'nin Girit Adası çevresinde karasular 12 mili çıkarmayı hayredin Yunanistan'a kasus belli diyerek yanıt vermesi sadece Atina'dan değil Washington'da da yankı bulmuş onların söylediğine göre. İşte bunlar biliyorsunuz Kasım ayında Amerikan Exxon Mobil şirketi Girit'in etrafında hidrokarbon araştırmaları yapacaktı. Konu sadece Türkiye ile ilgili değil, aynı zamanda bu Exxon Mobil'in yapılacağı araştırmalar eğer biraz daha güneye sarkarsa Libya deniz yetki alanlarıyla ilgili olduğu için de gene burada konuşmuştuk bizi dinleyen değerli dinleyenler. Dolayısıyla işte bu işin içerisinde Amerika'da olacak diyerekten Amerika'yı da sanki bu konuda tarafmış gibi Türkiye eğer bu konuda Yunanistan'ın Girit'te karasudan 12 mile çıkarması halinde savaş sebebi sayması sadece Yunanistan'a karşı değil Amerika'ya karşıdır de diyerekten bir algı yaratmak istiyorlar. Ama bugün okumuş olduğum 31 Aralık tarihli bir başka habere göre ise Amerika tarafı aslında bu yıl içerisinde iki ülke arasındaki gerilimi düşürmek istiyormuş. Nasıl yapar bilemiyoruz. Ben pek kolay görmüyorum. Çünkü Amerika'da Rum-Yunan lobisi ikinci veya üçüncü güçlü lobi. Yani bunlar Amerikan Kongresi üzerinde etkili olan birincisi Yahudi lobisi, ikincisi Rum-Yunan, üçüncüsü de Ermeni. Ermeni ve Rum lobileri genellikle birlikte hareket ederler. O şekilde düşünürsek seçim propagandaları olacak bu yıl içerisinde. Henüz adaylar tam olarak belirlenmiş değil. Yani cumhuriyetçilerde sanki Trump diyen var ama ikinci bir aday çok cılız. Demokratlarda ise mevcut başkan Biden var. Belki Biden son anda pas geçip başkan yardımcısı Kamala Harris de olabilir. Bilemiyoruz yani şeyi ama bu her iki aday olursa bunlar Rum-Yunan lobisine hoş görünmek için, etkili oldukları için bu konuda Türk-Yunan gerilimi düşürecek bir şey yapacaklarını pek zannetmiyorum ben. Kaldı ki Yunanistan'da da seçimler var biliyorsunuz. Yunanistan'da yani Türkiye'de de var diyebilirsiniz doğrudur. Ama Yunanistan'da Türkiye düşmanlığı oy getiriyor. Türkiye'de Yunan düşmanlığı oy getirmez. Yani herkes bakar gülerek geçer gider yani. Böyle bir şey var. Gene bir başkası Rusya'dan Yunanistan'a S-300 uyarısı diye bir şey var. Yunanistan biliyorsunuz kendi S-300'ü vardı. Girit'te konuşlu olan. Daha doğrusu 1997'de Güney Kıbrıs Rum kesimi bunu almak istemişti. Türkiye itiraz etti. Hatta o dönemin Türkiye'si Rusya'ya eğer bu S-300'ler Boğaz'dan geçerse el koyarım dedi. Koyamazsın dedi. Geçir de bak nasıl el koyuyorum dedi. Rusya yan çizdi. Sonra Yunanistan ben satın alıyorum dedi. Yunanistan almıştı. Bu S-300'ler onlar işte. Bunu Ukrayna'ya vermek istedi. Rusya'nın buna itirazı oldu. Yapılan anlaşmalara göre bir üçüncü ülkeye bizim iznimiz dışında veremez diyor. Bu da mavi vatanla ilgili olduğu için söylüyorum. Bir başkası gene Rusya tavan fiyata katılan ülkelere petrol yok dedi. Şimdi Avrupa Birliği biliyorsunuz doğal gazda olduğu gibi petrolde de bir şey getirdi. Tavan fiyat getirdi Rusya'dan alınanlar için. Doğal gaza 180 dolar demişti şey için. Petrole ise 60 dolar varil başına vermişti. Bunun üzerine de Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından imzalanan kararnameyle Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına katılanlara petrol ve petrolün satışı olmayacak dedi. Son olarak bir şey daha var. Sadece 6 metre kaldı diyerekten Amerika tarafından yapılan bir açıklamada, bu biraz doğu şey uzağımızda, yani uzak doğuda Çin denizinde, buradaki bir Çin askeri uçağı, Amerikan Hava Kuvvetleri'ne ait uçağı 6 metre yakına kadar yaklaşmış. Onun için sadece 6 metre kaldı diyor. Mavi Vatan'ın sadece Türkiye'yi ilgilendiren değil, dolaylı ilgilendiren çok uzaklarında bile bu tip olayların yaşandığını görüyoruz. Dileriz 2023'te yaşamayız.
Evet. Mavi Vatan'da geçen hafta yaşanan gelişmeler böyleydi. Kısa bir soluklanalım. Aranın ardından söyleşimize devam edeceğiz. Profesör Doktor Celalettin Yavuz'la birlikteyiz. Mavi Vatan programı devam ediyor değerli dinleyicilerimiz. 2022 Türk dış politikası açısından ve Mavi Vatan konusunda oldukça hareketli bir yılı geride bıraktık diyebiliriz değerli hocam. Mavi Vatan konusu gündeme geldiğinde her ne kadar Doğu Akdeniz deniz yetki alanları uzlaşmazlığı akıllara gelse de ana sebep Yunanistan'la yaşanan sorunlar. Türkiye-Yunanistan arasında uzun bir süredir sorun teşkil eden pek çok başlık var. Bunları değinelim dilerseniz sizinle birlikte. Geride bıraktığımız 2022 yılında Yunanistan'la yaşanan sorunlara dair genel bir değerlendirme alalım.
Evet, şimdi az önce haftalık değerlendirmeyi yaparken söylemiştik Yunanistan'da. Türkiye'nin, söylemeyi unuttuğumuz bir şey var. Türkiye'deki savunma sanayindeki her gelişme Yunanistan'dan çok yakın izleniyor ve onların hakikaten ürpermelerine de sebep oluyor. Bunlar var. Şimdi Yunanistan'la 2000'li yılların başından itibaren aşağı yukarı 2017-18'ine kadar çok fazla sorunumuz yoktu. Yani vardı, su yüzüne çıkmamıştı. Ancak bu Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarının kızışması, Türkiye'nin o bölgede araştırma yapmaya başlamasıyla birlikte olaylar yahut da gerilimlere varan derecede iki ülke arasındaki ilişkilerin bozulmaya başladığını gördük. Şimdi 2022 yılının Mart ayında bir adeta beyaz sayfa açılmıştı ve öyle zannediyorduk. Çünkü Yunanistan Başbakanı Mitsotakis İstanbul'a geldi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeler yaptılar. Ve orada işte iki ülke sözde karşılıklı oturaraktan bu istikşafi görüşmeler vardı. 60 küsür tane yapılmıştı. Bunlara devam edilecekti. Ancak bunun devam etmediğini gördük. Çünkü Mayıs ayında Mitsotakis Amerika ziyareti sırasında kongrede yapmış olduğu ve 37 kez alkışlanan bir konuşması vardı burada. Bu konuşmasında Türkiye'ye şikayet edip ayrıca da Türkiye'nin biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri tarafından bir yaptırım uygulamasıyla F-35 programından çıkartılmıştı. Yani önemli miktarda da Türkiye ödeme yapmıştı bunu. Bunun yerine de Türkiye F-16 uçağı istemiş ve bunun modernizasyonla ilgili parçalar istemişti. Bu da yönetim bunu kongreye sunmuştu. İşte kongreye Türkiye'ye bu F-16'ları vermeyin, modernizasyon için malzemelerini de vermeyin şeklinde bir istekte bulundu bu. Bu şekilde başladı asıl şey. Yani Türkiye birdenbire ne oluyor filan, bu adamlarla nasıl anlaşacağız dedi. Yani Yunanistan'a elini ver, kolunu unutursun veyahut da kolunu kapar derler. O tipten bir ifadeye benzer hareket ettiğini gördük. Şimdi Yunan devlet adamları sadece Başbakan Mitsotakis olarak değil, özellikle Dışişleri Bakanı Dendias da aynı şekilde. Zaten Dendias geçen yılın başlarında ilk Oslo'da, Norveç'teki bir panelde bu şeyi konuşmuştu. Ege sorunlarını konuşmuştu. Hatta bizim büyükelçi de devreye girmiş ve Yunanistan'ın şeyde yaptığı, Ege'de yapmak istediği, Türkiye'nin daha önce getirmiş olduğu kasus belli, savaş sebebine girer demişti. Bu tip faaliyetlerden kaçınması lazım deyince, işte kasus belli, uluslararası hukuka aykırı demişti şeyde, Dendias'ta. Aslında 2022 yılı başlarken bu şekilde başlanmıştı, az önce dediğim gibi. Ama Mitsotakis'in ziyaretiyle bu işler düzelecek diyorduk ama devam etti. Şimdi Türkiye korkusu var dedik az önce. Bunlardan birisi, Türkiye korkusu derken savunma sanayi oldu demiştim. İşte savunma sanayinde özellikle bu işte Bayraktar'ın yapmış olduğu en son insansız uçak vardı. Bu büyük ses getirdi. Sadece o değil. İşte 500 kilometre, küsür kilometre, 570'ti galiba kilometre menzili olan Tayfun füzesi, ki bunu 1000 kilometrenin üzerine çıkacağız dedi Sayın, çıkartacağız dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Ondan sonra Türkiye'nin istediği Patriot hava savunma veya füze savunma sistemleri vardı. Bunlar Amerika tarafından verilmeyince, biliyorsunuz S-400 almıştık Rusya'dan. Bunların bunun üzerinde Amerika Türkiye'ye yaptırım uygulamaya başlamıştı. Türkiye işte hava savunma ve füze savunma sistemindeki zafiyetini gidermek için savunma sanayinde bu alanda çalışmalar ve yatırım yaptı. Ve onun sonucunda birkaç gün önce gene işte Siper adlı 100 kilometre menzili olan, bana göre Patriot'tan çok daha etkili bir hava ve füze savunma sistemini de geliştirdi. Bunların hepsi Yunanistan'da çok yakından izleniyor. Buna paralel olarak milli gemi, Milgem diyoruz ya, bunun korvetlerini ilaveten frikatenlerini de Türkiye inşa etmeye başladı. İşte TCG Anadolu diyoruz, büyük amfibi hücum gemisi. Bunun üzerinde de aynı zamanda dikine kalkıp inebilen uçakların inebildiği bir şey. Yani bir nevi uçak gemisi gibi veya çok sayıda helikopteri üzerinde barındırabiliyor. Bunların gelişmeye başlaması, yakın bir gelecekte hizmete girecek olması Yunanistan'ın uykularını kaçırıyor. Hele de az önce söylemiştim, o 500 küsür kilometre menzilli Tayfun füzesinin ateşlenmesinden sonra Yunanistan'ın kaygılarını Cumhurbaşkanı Erdoğan kaygı duyuyorlarmış. Sen Türkiye'nin aleyhinde faaliyetlere girersen füze ateşlenir tabii. Buradan ateşlendi miydi? Atina'yı bile vuracak güce sahip yahut da menzile sahip. Tabii ki endişelenirsin deyince hop oturup hop kalkmaya başlamışlardı. Biraz da bunu az önce söylediğim gibi Yunanistan'da bu yıl içerisinde genel seçimler var. Bu genel seçimler öncesinde Yunan basını da bunu köpürtüyor. Yani bir taraftan iktidar yanlısı basın bunu köpürterekten Türkiye'yi veya Türkleri düşman gösterip iktidarın oylarını arttırmayı düşünürken, işte Amerika'yı yanımıza aldık, Avrupa Birliği gibi falan derken, şey ise muhalefet yanlısı gazeteler ise onlar da iktidarı gözden düşürmek için, bak Türkiye bunları yapıyor, sen ne yapıyorsun gibisinden, bu şekilde aralarında bir atışma gibi ama aynı zamanda da Türkiye'ye devamlı mesaj veren gelişmeler var.
Peki olumlu bir hava bekliyor musunuz Sayın Yavuz?
Hayır, bu yıl artarak devam edecek buna yazık ki. Bunlar var.
Daha sonra yükselecek yani.
Evet. Şimdi bir başka şey İpek Hanım, Türkiye'nin bir sondaj filosu var. Yani deniz yetki alanlarında, deniz tabanında petrol veya doğalgaz araması yapan filolar. Yani bunlar bir zamanlar kiralanırdı vesaire. Türkiye'ye bakıyoruz. Fatih, Yavuz, Kanuni ve son olarak Güney Kore'den getirtilen, Mart ayında getirtildi galiba, Sultan Abdülhamit Han var. Sultan Abdülhamit Han çok çok derinlerde araştırma yapabiliyor. Son derece teknolojik imkanlara sahip bir gemi. İşte bunların, bu gemi mesela taş ucundan hareket etti Ağustos'ta. Gene burada konuştuk mu bilmiyorum. O geminin taş ucundan hareket etmesi, Antalya'ya doğru gitmişti. O civardaki illerden, hatta Aydın'dan vesaire de gelen vatandaşlar geminin ayrılışını izlemeye gelmişler. Bu kadar Türkiye'de de hayran kitlesi topluyor bu. Dolayısıyla Antalya'nın güneyinde, 60 kilometre kadar güneyinde araştırma yapacaktı. Bunu dahi Yunan basını diline doladı. Yani acaba biraz daha güneye, nerede tartışmalı, onlara göre tartışmalı olan deniz yetki alanlarında arama yapar mı diyerekten öyle bir endişeleri vardı. Gene geçen hafta ile ilgili konuşmuştum. Sadece Doğu Akdeniz'de değil, Türkiye'nin Karadeniz'de yapmış olduğu deniz tabanındaki araştırmalar veya çıkardığı doğalgaz da Yunanistan'ı son derece endişelendiriyor. Çünkü yani Türkiye ile aşık atmaya kalkıyor. Nüfusu 10 milyon bile olmayan bir ülke. Toprakları da küçük. Buna bağlı olarak milli gücü de çok düşük. Sadece Avrupa Birliği üyesi ve Amerika'ya göğe sırtını dayayarak Türkiye'ye karşı efelenmeye çalışan bir ülke var karşımızda. Türkiye ise 80 küsur milyon. G20 ülkesi. Aynı zamanda savunma sanayinde Karadeniz ve hava kuvvetleri için ürettiği silahların yahut da kullandığı silahların büyük bir kısmını artık kendisi üretmeye başlamış. Böyle bir ülkeden bahsediyoruz. Aslında Türkiye Yunanistan'ı bir hedef veya bir şey olarak görmüyor, bir düşman olarak görmüyor. Yani Türkiye'nin envanterine baktığınız zaman tehdit değerlendirmesinde Yunanistan son derece düşük kalır. Ama onlar bizi görüyorlar çünkü diyorlar ki Türkiye daha da güçlenirse ekonomik yönden Yunanistan için bir tehdit olur diyorlar. Çünkü çözülememiş sorunlar var. Yani Ege sorunları olduğu gibi duruyor. Burada daha önce konuşmuştuk yani kıta sahanlığı, karasuları, adaların gayri askeri statüsünün durumu vesaire. Evet. Hava sahası sorunları gibi, işte kardak benzeri adacıklar olayı gibi bunlar vardı. Dolayısıyla bu sondaj filosu da Yunanistan'da son derece endişe yaratıyor dedik. Başka müferit gelişmeler var. Az önce söylemiştim. Bunlardan ilki geçen yıl mesela Amerika bir şey yaptı. Yunanistan'ın beklemediği bir girişimde bulundu geçen Ocak ayında. Biliyorsunuz Güney Kıbrıs Rum kesimi, Mısır ve İsrail Yunanistan'da da ortaklık kuraraktan bir ara Doğu Akdeniz'de üretilecek doğalgazı Doğu Akdeniz boru hattıyla, yani bunu İsmet deniyordu. Bununla birlikte Kıbrıs'tan Girit'e uzatacaklar. Oradan da Yunanistan ve Avrupa'ya gidecekti. Ancak çok maliyetliydi bu. Amerika önce desteklerim falan demişti. Fakat Ocak ayında Amerika bunun bir şey, rentable bir proje olmadığını ve gerek olmadığını söylemişti. Bu hüsrana neden oldu. Sonra gene bakıyoruz Şubat ayında. Ben biraz önce Ocak demiştim. Şubat ayında işte Yunan Dışişleri Bakanı Dendias'la bizim Oslo Büyükelçimiz Fazlı Çorman arasında bu şeyle kasus belli ile ilgili bir tartışma çıkmıştı Norveç'te dedik. Sonra bakıyoruz. Ekim ayına geldiğimizde durumun biraz daha tırmandığını görüyoruz. Yunanistan yetkililer İstanköy Odası'na gitmişler ve burada sözde Pontus Helenizmi soykırım anıtı dikiliyor. Yani Türkiye göya, yani Pontus Devleti var mıydı? Osmanlı Devleti daha yıkılmadan önce kafalarına göre o İstiklal Harbi'nden önce, yani Osmanlı Devleti Birinci Dünya Harbi'ni kaybettikten sonra bir Pontus Devleti kurmak istiyorlar tekrardan Karadeniz'de. İşte ancak bu İstiklal Harbi ile birlikte ortadan kalkınca, kaldı ki yani Sevr Anlaşması'nda bile, bizim kabul etmediğimiz Sevr'de bile Pontus diye bir devlet geçmiyordu. Ama her nedense bunlar Pontus soykırımı diye bir şey uydurdular. Tıpkı Küçük Asya Rumlara soykırımı gibi yakın zaman içerisinde uydurdukları Doğu Trakya Rumlara soykırımı gibi. Yani abuk subuk bir sürü şeyler var. İşte bunu İstanköy'de yaptılar. Gene Ekim'de İnsan Hakları Gözlem Evi'nin özellikle Yunanistan'ın yapmış olduğu bu sığınmacılarla ilgili insanlık dışı geri itme olayları vardı. Buna dikkati çekmişti. Burada Türk sahil güvenlik ekipleri bu şey içerisinde, Ekim ayı içerisinde verilen bilgilere göre 10 aylık dönem içerisinde, daha doğrusu Ekim dahil, Türk karasularına itilen 18.487 düzensiz göçmeni kurtarmış. Bu kadar çok geri itilmişler, yani geri itme olayı var. Gene bakıyoruz, Amerikan Büyükelçisi Jeff Flake Türkiye ve Yunanistan arasındaki ittifak konusunda bir açıklama yapmış. Ege'de taraf tutmuyoruz diyor. Oysa ondan birkaç gün önce veya bir hafta önce uçak gemisi, Amerikan uçak gemisi Girit'e gelirken Amerikalıların Yunan asıllı büyükelçisi farklı bir ifade kullanmıştı. Şöyle ki, bu George W. Bush Girit adasına yanaştığında Amerikan Atina büyükelçisi uçak gemisinin fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşarak birlikte güzel giden iki şey Yunan doğası ve Amerikan gücü ifade eder demişti. Bu bizim tepkimizi çekmişti. Sebebi biraz da Amerika'ya duyduğumuz tepkiden dolayıydı. İşte bunu hafifletmeye çalışmış Ankara'daki Amerikan büyükelçisi. Amacımız bölgenin tamamında barışın, güvenliğin ve istikrarın sağlanmasıdır diyor. Gene Ekim ayında bakıyoruz. Çok ilginç bir şey var. Yunanistan'da Gümülcine'deki Türk Başkonsolosluğu'nun 29 Ekim resepsiyonu planlanmış bu. Bir otelde düzenlenecek. Önceden her şey ayarlanıyor. Fakat o gün resepsiyonu güvenlik gerekçesiyle yapamayacaklarını söylüyorlar. Yani sen eğer bir demokratik bir ülkeysen ve diplomatik ilişkilerinde varsa, aynı şekilde yasal bir şeyse, böyle bir şeyin güvenliğini nasıl sağlayamazsın? Yani olay otelin değil, Yunanistan devletinin kabahati. Bunu kabul etmek mümkün değil. Sırf yani Türkiye'ye karşı bir hareket olarak görüyorum ben bunu. Gene bir başkası, Kasım ayında Avrupa Birliği'nden skandal bir karar var. Türkiye'ye yaptırım, Avrupa Birliği Konseyi, özellikle bu Güney Kıbrıs Rum kesimi, Yunanistan'ın dahili var bunda, tabii ki Fransa'nın da. Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları nedeniyle Türkiye'ye uyguladığı yaptırımları 12 Kasım 2023'e kadar uzattı. Bu 2021'de alınmıştı bu karar. Şimdi bunu uzattılar. Bunun şeyi de şu, Türkiye petrolleri 2020'de, affedersiniz 21 dedim, Şubat 2020'de alınmıştı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ferru Akalın ile gene aynı kurumun Arama Daire Başkanlığı Müdür Yardımcılarına Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama faaliyetlerini planlama, yönetme ve uygulamadan sorumlu oldukları için kısıtlayıcı tedbirler var. Çok önemli değil. Türkiye gene bu araştırmalarını, arama faaliyetlerini devam ediyor. Kasım'da bakıyorum gene. Yunanistan'dan Girit adamı sismik araştırma sahaları genişletiyor diye az önce söylemiştik. Exxon Mobil'i de yanlarına aldılar. Bu Mora Yarımadası'nın güneybatısında. Türkiye'den çok özellikle Libya'yı ilgilendiriyor. Ancak Türkiye açısından da şöyle dolaylı bir etkisi var. Çünkü Türkiye Ekim başlarında Libya ile yapmış olduğu bir mutabakata göre Libya'nın deniz yetki alanlarında da deniz tabanında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından araştırmalar yapılacaktı. Bu nedenle önemli diyoruz. Gene Aralık ayına geldiğimizde Türkiye, Almanya ve Yunanistan heyetleri Brüksel'de üçlü görüşme gerçekleştirmiş Almanya'nın aracılığında. Hatta buraya bu toplantıya, biz bunu Yunan basından öğrendik yalnız. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın'ın başkanlığında Türkiye heyeti var. Hatta İbrahim Bey sormuş, yani söylemiş, Miçotakis, Başbakan Miçotakis Mart ayında İstanbul'a geldi. Sayın Cumhurbaşkanı ile konuştu. Hani Ege'de artık veyahut da iki ülke arasında sorun yaşamayacaktık. Neden Sayın Miçotakis Amerikan Kongresi'nde Türkiye aleyhtarı konuşma yaptı diye soru sormuş. Onun üzerine Yunan tarafı da şunu söylüyor. Miçotakis Türkiye'den ayrıldıktan sonra diyor, Türkiye diyor, işte bilmem kaç tane hava ihlali yaptı uçaklarıyla diyor, Ege'de diyor. Olay şu, biliyorsunuz az önce söylemiştim, karasuları tıpkı ülkenin karasında olduğu gibi tamamen egemenlik haklarının kullandığı, hukukunun, kanunlarının geçerli olduğu yer demiştik. Karasularının bittiği yerden yukarıya doğru 90 derece çıktığınızda yukarısı da hava sahası sorunlarıdır. Şimdi yani hava sahasının sınırları da karasularıyla sınırlıdır. Deniz hukuku sözleşmesine göre bu. Uluslararası Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne göre Birleşmiş Milletler. Ancak Yunanistan her nedense ısrarla hala hava sahasının 10 deniz mili olduğunda ısrarcı. Şimdi işte Türk uçakları bunu kabul etmiyor. Dolayısıyla bir Yunan adasının 7 milinden geçtiğinde de Yunanistan bunu bir hava sahası ihlali olarak görüyor. Veya henüz tartışmalı adacık kayalıklar var, Kardak benzeri. İşte bunların üzerinden uçtuğunda da gene hava sahası ihlali yaptın diyor. İşte bunlarla ilgili. Yani tavşan dağa küsmüş, dağın haberi yok. Bu yüzdenmiş meğer Miçotakis'in o konuşmaları, bunu anlamış olduk. Şimdi başka sorunuz var mı yoksa devam edelim mi?
Devam edelim ama.
Evet.
Birkaç dakikalık süremiz de kaldı. Yakın çevremizde de yine Mavi Vatan konusu bağlamında yaşanan, geçtiğimiz yıl yaşadığımız önemli gelişmeleri de değinmek isteriz.
Tabii.
Belli ki miras kalacak pek çok başlık var. Onlara değindik Yunanistan'da. Peki dışarıda neler oluyor? Sizden dinleyelim.
Evet, gene şöyle işte biliyorsunuz Rusya-Ukrayna savaşı çıktıktan sonra bunun ortaya çıkarttığı çeşitli durumlar var. Bir kere Montre-Boğazlar Sözleşmesi. Türkiye bunu her ne kadar Rusya savaş demese de, NATO da buna savaş demekten kaçınsa da Türkiye savaş halini uygulamaya başladı. Yani Karadeniz'e kıyıdaş olmayan ülkelerin savaş gemileri geçemiyorlar. Benzer şekilde Karadeniz sahildarı olan, kıyıdaş olan gemilerin bu limana bağlı olmayan savaş gemileri varsa onlar da gidemiyorlar. Mesela Rusya'nın böyleydi. Akdeniz'deki gemilerini Karadeniz'e çıktılar onlar, ancak Karadeniz bağlama limanı olmayan gemileri Türkiye almadı. Bunun gibi tabii ki şeylerde de, ticaret gemilerinde de Türkiye yine savaş malzemesi, harp kaçağı malzeme var mı diye bunları kontrol ediyor. Nitekim ben İstanbul'a her hafta gidiyorum. Boğaz'ın her iki yakısında da bekleyen bir yığın gemi var. Biraz da bunlar işte bu kontrolün uzun sürmesi nedeniyle oluyor. Başka gene Odessa limanı önlerinde bu savaşla bağlantı olaraktan Mart sonuna doğru kopan serseri mayınlar vardı, deniz mayınları. Bunlar Boğaz'a önüne kadar geldiler. Yani o bir akıntıyla birlikte. Bunlar da bayağı tehdit oluşturmuşlardı. Türkiye'de büyük gayretler sarf etti bunları toplamak için. Gene Rusya'nın sancak gemisi Moskova kruvazörü Odessa yakınlarında batırıldı biliyorsunuz. Karadeniz'de oluyor bu da. Sonra meşhur bir tahıl koridoru olayı var. Temmuz ayında yani şeyin Ukrayna'nın tahılının dış dünyaya taşınması için. Çünkü ticaret gemileri orada bekliyorlardı, çıkamıyorlardı. Rusya ile yapılan anlaşma, daha doğrusu Rusya, Ukrayna ve Türkiye Birleşmiş Milletler de olmak olarak İstanbul'da yapılan bir uzlaşma ve yine kurulan bir karargahla Milli Savunma Üniversitesi'nde kuruldu bu. Oradan bir tahıl koridoru oluştu ve düzenli olarak bunlar dış dünyaya taşınıyor. Bir ara Rusya itiraz edecek olmuştu. Çözüldü, o da devam ediyor. Bakıyorum Kuzey Akım 1-2 Baltık Denizi'nde gene Rusya'yı, Rus doğalgazını Almanya'ya veren doğalgaz hatları sabote edildi. Ukrayna silahlı insansız araçları ve silahlı insansız deniz araçlarıyla Rus limanlarına saldırı oldu. Hatta Güney Akım'a sabotaj düzenlemek istemişler ama Rus tarafı bunu önledik diyor. Evet. Lübnan-İsrail arasında deniz yetki alanları sözleşmesi yapıldı. Az önce söylediğim Türkiye-Libya arasında gene sondajla ilgili anlaşma var. Mısır-Libya'ya ait bir deniz yetki alanlarıyla ilgili bir şey yaptı, bir harita belirledi. Bu Libya'dan 6000 küsur bin kilometre kareyi işgal anlamına göre Libya bunu kabul etmediğini söyledi. Bunlar var. Uzak Doğu'da Çin, Amerika gerilimi Tayvan nedeniyle devam ediyor vesaire vesaire, evet, çok var ama
pek çok olaya şahitlik ettik aslında.
Evet. Yani doğrudan veya dolaylı çok yakından ilgilendirilere değinmeye çalıştık.
Sonraki yılları da tesir edebilecek gelişmelerden.
Tabii devam ediyor.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli hocam, katkılarınız için sağolunuz. Efendim, Mavi Vatan'ın bu haftalık da sonuna geldik. Yapımcılarımız Profesör Doktor Celalettin Yavuz ve Özlem Öztaş'tı. Teknik masada Tolga Kökten ve mikrofonda ben İpek Önder. Pazartesi günü aynı saatte buluşuncaya dek hoşça kalın. Mavi Vatan.